Ayrım 37.
Slovenya Rehabilitasyon Enstitüsü hekimler, psikolog, hemşireler, fizyoterapistler, iş ve uğraşı terapistleri, işitme ve konuşma terapistleri, sosyal hizmet uzmanları, ortez uzmanları, hastanın işvereni, aile bireyleri ve diğer konsültanları bir araya getirmiştir. Hastalara fizik tedavi ve iş uğraşı tedavi programlarının uygulanmasının yanı sıra otomasyon, biyosibernetik ve robot departmanında çalışmalar yapılmakta ve fonksiyonel elektrik stimülasyon uygulanmaktadır. Rehab International Fall 1998. Filipinler. Filipinler'deki sağlık bakım profesyonelleri kapsar. Bu elemanlar toplum sağlığı, endüstri, okullar, hastaneler gibi değişik alanlarda çalışırlar. Filipin kanunları tedavi başlamadan önce bir doktorun rehabilitasyon için göndermesini ve reçete etmesini gerektirir. Rehabilitasyon için gönderilenlerden çoğu fizik tedavi doktoru veya ortopedistlerden gelir. Filipinler'de rehabilitasyon modern araçların kullanımı, hidroterapi, elektroterapi gibi modaliteler, terapötik egzersiz ve fonksiyonel eğitimi kapsar. Bütün sağlık bakım profesyonellerinin Filipinler'de uygulama yapmak için 10 aylık bir klinik eğitimi tamamlaması ve hükümet tarafından tanınan bir akademik programdan mezun olmaları gerekmektedir. İsrail. İsrail'de rehabilitasyon takımı fizik tedavi doktorları, ortopedistler, nörologlar, fizyoterapistler, occupational terapistler, konuşma terapistleri ve sosyal çalışmacılar gibi sağlık bakım profesyonellerini içerir. İsrail'de askeri ve trafik yaralanmalarının fazlalığı nedeniyle birçok rehabilitasyon merkezi ve hastane departmanı vardır. Ayrıca Jerusalem'deki Alin Hastanesi konjenital özürü olan çocuklar ve pediatrik rehabilitasyon üzerinde özelleşmiştir. Lovenstein Rehabilitasyon Merkezi gibi diğer hastaneler kafa travmaları, spinal kord yaralanmaları ve amputeleri tedavi eder. Son birkaç yıl içinde geriatrik rehabilitasyon ve ağrı klinikleri de açılmıştır. Doktorlar ihtiyaç duyan hastaları refere eder ve fizyoterapistler grup şeklinde veya bireysel olarak rehabilitasyonu uygularlar. Almanya'da hasta merkezli rehabilitasyon. Nöropediatrik Merkez, 620 yataklı City Hospitals of Düsseldorf'un özelleşmiş birkaç merkezinden biridir. Merkez, konjenital veya kazanılmış özür olan çocukların diagnozu ve rehabilitasyonuyla uğraşır. Merkez genellikle dış hastalara hizmet verir ancak 12 yataklı bir ünitesi de vardır. Merkezde fizik tedavi hekimi, nöropediatrist, pediatrist, psikolog, fizyoterapist, ergoterapist, occupational terapist, konuşma terapisti, motor terapist, sosyal çalışmacı, hemşire ve destekleyici personel çalışmaktadır. Merkez davranışsal özürlerin yanı sıra distrofi, serebral paralizi gibi nörolojik ve nöromüsküler hastalıkların değerlendirmesi ve tedavisini yapar. Rehab International Fall 1995. Görme engellilerde rehabilitasyon. Görme özüründe yetersizliğin düzeyi geniştir ve iki faktöre bağlıdır. A. Görsel kaybın derecesi. B. Diğer duyusal uyarıların daha etkin kullanımıyla elde edilen kompansasyonun düzeyi. Görsel kaybın düzeyinin doğrudan özürün seviyesiyle ilişkili olmadığını gözlemek önemlidir. Bazen tamamen kör olan kişiler yüksek düzeyde kompensatuar mekanizmalar geliştirebildikleri için kısmi görme kaybı bulunan kişilerden daha az özürlüdürler. Diğer tarafta çok az miktarda da olsa görebilmenin avantajı göz ardı edilemez. Görsel kaybın derecesi görünüştekinden daha geniş bir dağılım gösterir. Işığın algılanamamasıyla birlikte olan total körlük, kayıtlı körlerin %15'ini ışığın algılanabildiği total körlüğe yakın kişiler, %35'ini el hareketlerini seçebilen ve %60'lık kullanılabilir görme yeteneğine sahip olan kişiler %50'sini oluşturmaktadır. Bundan dolayı bu ülkedeki kayıtlı kör popülasyonunun genel olarak kabul edilen körlük teriminden ziyade yaygın olarak gross görsel kayba sahip olduğu söylenebilir. Bu durum bu kişilerin tanımlanmasında görsel özürlü teriminin kullanılmasındaki eğilimin giderek artmasının bir nedenidir. İstatistikler çocukların daha yüksek bir oranda total körlüğe sahip olduğunu göstermektedir. 5-15 yaş arasındaki görme özürlü çocukların %25'inden fazlası tam kör sınıfına girmektedir ve 100 bin doğumda 21 oranındadır. Görme bozukluğu olan pek çok kişide gerçekte bir tür görme vardır fakat bu kişiler genellikle kör olarak tanımlanırlar. Oysaki körlük total körlük anlamına gelmelidir ve bütünüyle ışık algılayamamak olarak tanımlanmalıdır. Dolayısıyla görme bozukluğunun teşhisi önemlidir. Örneğin, iki gençte görme bozukluğu varken birisi diğerine göre mevcut görebilirliğini daha etkin ve verimli kullanabilmektedir. Yasal körlük. Gerekli tüm düzeltici önlemler alındıktan sonra en iyi gören gözünde görme keskinliği 20'de 200 olan veya görüş açısı 20 dereceyi geçmeyen bir kişi yasal kör olarak tanımlanabilir. Görme keskinliği 20'de 200 olan bir çocuğun yaklaşık 6 metreden görebildiğini normal bir çocuk 60 metreden görebilmektedir. Görme bozukluğu. Görme bozukluğu yasal körlüğü de kapsamaktadır. Merkezi görme keskinliği 20'de 70'tir ve görme alanı 20 dereceden dar bir açıya sahiptir. Normal bir çocuğun 21 metre 70 feet'ten görebildiğini 6 metre 20 feet'ten görebilir. Az görme. Aktivitelerin gerektirdiği oranda görememek demektir. Bu kişilerin görme keskinlikleri ve alanları dardır. Ayrıca etkin ve verimli görememektedirler. Konjenital ve arazi, doğuştan olmayan körlük. Konjenital körlük doğuştan olan ya da ilk 5 yıl içinde ortaya çıkan körlüktür. Doğuştan kör olan çocuklarda görsel bir anı bulunmamaktadır. Bu çocuklarda çevre içinde daha iyi bir hareketlilik söz konusudur. Bu körlüklerin konjenital ya da arizi oluşunun bilinmesi, rekreasyon tekniklerinin seçilmesi açısından önem taşımaktadır. Kör taklidi yapma, blindizm. Bazı çocuklar tarafından yapılan bir gösteri biçimidir. Gözleri açamama, başı ters tarafa çevirme gibi gösterilir. Öncelikle çocuğun ailesiyle ilişki kurulmalıdır. Az görme için çalışmalar. Tam kör olmayan, az da olsa görebilenlere uygulanan rekreasyonel açıdan günlük yaşam aktiviteleri çalışmalarını kapsar. Bu çalışmaların çocuğun az da olsa var olan görme duygusunun etkin ve verimli kullanımına yönelmesi gereklidir. Ancak daha önce görmenin belirlenmesi gerekir. Bu değerlendirme rutin göz değerlendirmesinden farklı yaklaşımlarla yapılmalıdır. Bu muayeneyi az görenler konusunda yetişmiş göz doktoru veya fizyoterapist veya özel eğitimci yapabilir. Muayene sonrasında işlevsel görmesi ve görmenin yaşına göre gelişimi değerlendirilen çocuklara görme uyarılması ve görmenin kullanılmasını öğreten programlar uygulanmalıdır. Burada 3 grup özürlü vardır. Tamamen körler, az görenler, görme engelini ilave olarak ikinci özrü olanlar her grup çocuğa yaklaşım farklı yöntemler gerektirmektedir. Görme özürlü kişinin rehabilitasyonunda aşağıdaki konular üzerinde durulmalıdır. Oryantasyon yeteneği. Oryantasyon bireyin zamanı, uzayı ve çevresindeki insanları kendisini tanıma ayırt etme yeteneğidir. Araştırmalar görmeyenler arasında oryantasyon yeteneği açısından önemli bireysel ayrıcalıklar olduğunu göstermektedir. Kişisel özellikler görme kaybının derecesi, yaş, eğitim, görme özürlüğünün bağımsızlık kazanma şansını etkilemektedir. Yön bulma denemelerinde görme özürlü kişilerin genellikle sola kayma eğilimi gösterdikleri ve hedefi yitirdikleri saptanmıştır. Oryantasyon eğitimiyle görme özürlü kişiye içinde bulunduğu ortamda pozisyonunu saptama ve sürdürebilmesi için gerekli bilgiler verilir. Kişinin çevresiyle birlikte emniyetli davranabilmesi için mobilite eğitimi yapılmalıdır. Oryantasyon yeteneğinin geliştirilmesi kişinin mobilite yetenekleri, gören kişi, koruyucu teknikleri, ev içinde ve dışarıda baston kullanımı, sokak geçmede engelleri öğrenme, toplu taşıma araçlarını kullanma gibi konularda yapılan eğitimle geliştirilir. Bunların yanında rehabilitasyonda duyu algı eğitimi önemlidir. Dokunma algısı ve kinestetik, proprioseptif duyu eğitimiyle motor beceriler kazandırılır. Motor gelişimin problemleri sıklıkla postür, yürüme, orta hat gelişimi, gövde ve ekstremite kuvveti, fleksibilite motor planlama, vücut rotasyonu, gövde ve ekstremitenin primitif refleks hareket paternleri dışında koordine hareketleri içerir. Formal oryantasyon mobilite yeteneği çalışmaları için uygun motor yetenek gelişimi gereklidir. İyi postür, iyi yürüyüş özellikle oryantasyon mobilitenin herhangi bir sistemi faydalı kılmak için uzun değnek kullanımı gibi gereklidir. Ayakta durma, yürümede dengeyi geliştirmek için fizyoterapist özel egzersizlerle eğitim yapmalıdır. Kas eklem hareketlerinde koordinasyon, hız ve endüransı artırmak için eğitim yapılmalıdır. Motor eğitim yanında günlük yaşama aktiviteleri üzerinde durulur. İş ve uğraşı tedavisinde günlük yaşam aktiviteleri için yemek yeme, giyinme, hijyen ve benzeri aktivitelerde bağımsız hareket eğitimi yapılır. Kendine yardım araçlarından yararlanılır. Değişik yaş gruplarındaki görme özürlülerin sağlığı ve rahatı için çalışan kişilerin sorumluluğu, ilgi alanı ve amacı özüre göre mümkün olan en yüksek seviyede düzenlemeler yapmaktır. Her yaştaki görsel özürlüler için rehabilitasyon programları düzenlenmeli ve bu programların her birinde spora yer verilmelidir. Sporla görsel özürlülere öğretilen özel yetenekler bağımsızlığın kazanılmasında önemlidir. Körlük normal olarak kişinin fiziksel uygunluğunu etkilemez. Retinal ayrılmalar fiziksel uygunluk için bir istisnadır. Bu durum çömelmeyi, ağır cisimleri kaldırma ve başın ani hareketlerini var olan görme yeteneğini tehlikeye atma korkusuyla engeller. Spor, güven, denge, kas kontrolü, hareketlerde özgürlük ve koordinasyon kazanmak için kullanılabilir. spor, görme kaybı nedeniyle kaçınılmaz olan çevreden zarar görme korkusunun giderilebilmesinde yardımcıdır. Bowling salonu, yüzme havuzu, judo minderi, koşu bandı gibi özürlünün kontrol edebileceği yerlerde yapılan aktiviteler hareketle özgürlük ile sonuçlanır. Bağımsızlığı artırır ve fiziksel psikolojik yararla güven duygusunu kazandırır. Özel eğitim programları ile kavram gelişimi ve bağımsız yaşamı destekleyici yaklaşımlar yapılmalıdır. Amaca uygun realistik bir program seçildiğinde fiziksel, mental, emosyonel ve sosyal gelişime yardım edecektir. Kişinin sosyal ve kültürel durumu incelenmeli, her kişinin mevcut ve geliştirilebilecek yetenek ve beceri seviyesi belirlenmeli, istekleri göz önüne alınarak bir spor türüne yönlendirilmelidir. Genellikle davranışın, duyu-motor yeteneğin üç sahasının, duyu, algı, motor ve yeteneklerinin bütünleştirilmesinin, görme özürlülerin rehabilitasyonunda önemi büyüktür. Rehabilitasyon programlarıyla görme özürlüğe belki altıncı bir his kazandırılamaz ama uyarıları en iyi biçimde bütünleştirip yorumlama yeteneği kazandırılabilir. Görme özürlü bir kişinin bağımsız olabilmesi çok yönlü bir eğitimi gerektirir. Göz doktoru, pediatrist, psikolog, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, sosyal hizmet uzmanı, konuşma terapistleri, özel eğitim uzmanı görme özürlünün gereksinimlerine bağlı olarak bir arada çalışmalıdır. Ülkemizde görme engellilerin rehabilitasyonuna yönelik sınırlı sayıda rehabilitasyon merkezi vardır. Bu merkezler 18-35 yaş arasındaki yetişkin görme özürlülerin sosyal rehabilitasyonlarını gerçekleştirmek, iş ve meslek edinmelerine yönelik beceriler kazanmaları doğrultusunda yetiştirilmelerini sağlamak ve işe yerleştirilmelerine yardımcı olmak amacıyla kurulmuştur. Rehabilitasyon programları merkezlerin amaçları doğrultusunda bağımsız hareket, kişisel idare, bireyl, abaküs, mesleki eğitim ve etüt çalışmalarını kapsayan programlardır. Zihinsel engellilerde rehabilitasyon. Günümüz toplumunda amaç engellileri toplumda bazı yönlerden ayrı bir kesim olarak görmek değil, bu çocukları mevcut bedensel, zihinsel ve sosyal becerilerini geliştirecek şekilde eğiterek çalışan, üreten bireyler olarak topluma ve ekonomiye kazandırmaktır. Zihinsel engelli bireylerin de eğitilip üretim sürecine katılabilmesi, sürekli gelir sahibi olabilmesi ve ailesine bağımlılık oranının azaltılabilmesi, tıbbi ve mesleki rehabilitasyon çalışmalarıyla gerçekleştirilebilir. Bu bireylere zihinsel ve fiziksel özelliklerini olabildiğince geliştirici ve yönlendirici eğitim hizmetleriyle tıbbi ve mesleki rehabilitasyon hizmetlerinin sağlanması gerekmektedir. Zihinsel engelli bireylerde en önemli sorunlardan biri çevreye uyumdaki güçlüktür. Yapılan çalışmalar, zihinsel engelli bireylerin fiziksel uygunluklarının aynı yaştaki normal bireylere göre daha yetersiz olduğunu göstermiştir. Zihinsel engelli bireylerin kas gücünde zayıflık görülmekte, denge ve hareket gelişimi büyümenin herhangi bir döneminde durabilmektedir. Hareket ve dengenin gelişimi sözel, sosyal ve entelektüel gelişiminden daha az etkilenmiş olabilmektedir. Zihinsel özür toplumumuzda çok fazla görülen bir patoloji olmasına rağmen toplum tarafından yeterince bilinmemektedir. Toplumun bu konudaki bilgisi arttıkça zihinsel özürlü popülasyonun topluma kazandırılmasında iyi yönde ilerlemeler olacaktır. Toplum temelli rehabilitasyon. 1970 yılının ortalarında WHO toplum temelli rehabilitasyon olarak alternatif bir yaklaşım geliştirmeye başladı. Toplum temelli rehabilitasyon TTR, Community Based Rehabilitation aşağıdaki fikirlere dayandırılarak geliştirilmiştir. A. Rehabilitasyon gelişmekte olan ülkelerde ihtiyaç duyulan tüm kesime ulaşması için özürlü kişiler, aileleri ve toplum üyelerine özürlüler ve rehabilitasyondaki beceriler konusunda geniş bir bilgi transferi olmalıdır. B. Rehabilitasyonda başarılı olmak için toplumlar, özürlü kişilerin diğer kişiler gibi aynı haklara sahip olduğunu bilmeli ve kabul etmelidir. Bu nedenle rehabilitasyon toplumdaki davranış değişikliklerine neden olmayı amaçlama ihtiyacındadır. Bu davranış değişikliğinin toplumların özürlü üyeleri için rehabilitasyonda kendi kendilerine iş yapma durumunda kaldıklarında daha etkili olduğu bulunmuştur. Toplum temelli rehabilitasyon için sistem. TTR için geliştirilecek bir sistem 4 ana komponente ihtiyaç duyar. A. Teknolojinin açık tanımlanması, tüm rehabilitasyon yöntemlerinin nasıl uygulanacağı. B. Hizmet veren sistem kişinin ne yapacağı ve gözlem için nasıl bir kalıcı yapı olacağı kalitenin nasıl kurulacağını tanımlar. C. Toplumun katılımı için bir sistem, TTR programını genişletmek ve sürdürmek için lokal kaynak desteği, personel ve para desteği içermelidir. D. Özürlü çocukların ailesi ve özürlü organizasyonlarıyla yakın ilişki gereklidir. Teknoloji. Dünya Sağlık Örgütü tarafından önerilen teknoloji gelişmekte olan ülkelerdeki spontan teknoloji gözlemlerine dayandırılır. Bazı ülkelerde birçok özürlü kişi ailelerinin yardımıyla ve kendi çabalarıyla rehabilite edilmektedir. Bu durum gelişmekte olan diğer ülkeler için de geçerlidir. Görme özürlü çocukların günlük yaşam aktiviteleri ve mobilite için aileleri tarafından eğitildiği, bağımsız fonksiyon görebilen mental retardelerin ev ve bahçe işlerini yapabildiği, kendi protezlerini yapan amputelerin olduğu, işitme özürlü çocuklar anne babaları tarafından dudaktan okuma ve işaret dilinin öğretildiği gibi örnekler bulunabilir. Dünya Sağlık Örgütü, rehabilitasyon yöntemlerini detaylı olarak açıklayan Özürlü Kişiler İçin Toplumda Eğitim adlı kitabı oluşturdu. Bu teknoloji, özürlülerin kendi kendilerine ve aileleriyle başarılı rehabilitasyon yaklaşımlarını içerir. İlk el kitabı 1979'da basıldı ve aşağıdaki revizyonlar yapıldı. A. Bilgisayar analizi kullanarak metnin basitleştirilmesi. Son versiyon 2 kelimelik cümleler ve 1800 farklı İngilizce kelimeye sahiptir. Tam metin birçok ülkede test edilmiştir. B. İlk çizimlerin revizyonu, alan testine dayalı. C. Birçok uzman tarafından tam metnin, kitabın, gözden geçirilmesi 1989'daki son versiyon aşağıdaki rehberleri kapsar. Lokal gözlemler için rehber. Bu programa katılan toplum çalışanları içindir. Toplum Rehabilitasyon Komitesi için rehber, bu programa katılan toplum komitesi içindir. Özürlü kişiler için rehber. Bu rehber sınıflarında özürlü çocuğu olan öğretmenlere yardım için hazırlanmıştır. Ayrıca 30 eğitim paketi vardır. Bunlar farklı özür olan kişilerin aileleri için hazırlanmıştır. Görme bozukluğu, işitme veya konuşma bozuklukları, hareket bozukluğu, hissetme bozukluğu, davranış ve öğrenme bozuklukları gibi. Bu paketler günlük yaşam aktiviteleri, yemek yeme, giyinme, iletişim, hareket, oyun, okula gitme, part-time çalışma ve sosyal aktiviteler için özürlülere yardım edecek olan rehabilitasyon yöntemleri hakkında özürlülere bilgi sağlar. Aile üyeleri bu aktiviteleri yapmak için özürlü kişiyi eğitmek amacıyla bu paketleri kullanabilirler. Toplum temelli rehabilitasyon için hizmet dağıtım sistemi. Teknolojileri tanımlamak yeterli değildir. Programı kimin yöneteceği, personeli kimin eğiteceği ve gözleyeceği, programı kimin yürüteceği düşünülmek zorundadır. Rehabilitasyon işleri farklı servis düzeyinde ve farklı personel tiplerine dağıtılmak zorundadır. Bu durum birçok sektörün koordineli çabasını gerektirir. Bakanlıklar, otoriteler, rehabilitasyona katılan hükümet dışı organizasyonlar, sivil toplum örgütleri. Rehabilitasyonun diğer servislerinin rolü. Rehabilitasyon programı toplum temelidir. Toplum seviyesinde yapılabilecek tüm uygulamaların orada yapılması gerekir. İlave servisler toplumun ihtiyaçlarına cevaben kurulmalıdır. Yüksek oranda başvurulan servislerin aşağıda tanımlandığı gibi profesyonel inputlara sahip olması gereklidir. Referans servislerin 3 örneği şunlar olabilir. A. 50.000-100.000 popülasyona sahip bölge düzeyi. District level. B. 500.000-1.000.000 popülasyonlu taşra, mahalli düzeyi. C. Ulusal düzey. Ülkelere göre bu düzeyler değişiklik gösterecektir. Bununla birlikte aşağıdaki öneriler her düzeyde ihtiyaç duyulan servisler için rehber olarak kullanılabilir. District level. Mahalli düzey. Diagnostik servisler TTR programında her kişi bir doktor tarafından görülür. Amaç teşhisi doğrulamak ve medikal tedavinin ihmal edilmediğinden emin olmaktır. Kontraktür, lepra, katarakt için cerrahi tedavi gibi tıbbi servisler, epilepsi, kronik mental hastalık, lepra ve tüberküloz için tıbbi servisler. Çocuklar için eğitim servisler. Mesleki servisler, mesleki değerlendirme ve rehberlik, beceri eğitim programları, kısa süreli mesleki eğitim ve işe yerleştirme. Basit ortopedik uygulamaların ve diğer adapte edilmiş araçların sağlanması. Provincial level, taşra düzeyi. Daha kompleks tıbbi durumlar için diagnostik servisler, tıbbi servisler, korektif cerrahi, göz cerrahisi, komplike kırıkların tedavisi, terapiye dirençli hastalıkların ilaç tedavisi. Toplum servisleri yoluyla düzelmeyen hastalıklar için kompleks rehabilitasyon tedavisi. Özel eğitim gibi eğitim servisleri. Daha kompleks değerlendirme ve rehberlik, uzun süreli mesleki eğitim gibi mesleki servisler. Standart ortopedik uygulamaların sağlanması. Ulusal düzey. Kompleks medikal diagnoz için başvurular, çok özelleşmiş ve düşük frekanslı medikal servisler, kompleks rehabilitasyon terapileri. Özürlü kişiler için üniversiteler, politeknik okullar gibi yüksek eğitim kurumlarında eğitim servisleri. Mesleki servisler, mahalli ve taşra düzeyinde elde edilemeyen özel mesleki eğitim için. Birçok ülkede ilk aşama olarak ulusal düzeyde hizmet veren programlardan başlamaya çalışmak gibi bir eğilim vardır. Bu durumda başarısızlık oldukça sıktır. Ulusal düzey servisleri diğer düzeyler için hiçbir şey veya çok az kaynak ayırarak mevcut insan gücü ve finansal kaynakları bitirme eğilimine sahiptir. Ayrıca böyle bir yaklaşım prensip olarak yanlıştır. Düzey ulusal, national, ihtiyaç yüzdesi 10. Personel, bütün özürlüler için uzmanlaşmış doktorlar, fizyoterapist, occupational ve konuşma terapistleri, görme işitme özürlü, mental retardasyonlu kişiler için öğretmenler, mesleki eğitim öğretmenleri, ortopedik teknisyenler. Düzey taşra, provensiyal, ihtiyaç yüzdesi 20. Personel, genel veya özelleşmiş doktorlar, bazı rehabilitasyon spesyalistleri. Düzey mahalli, district, ihtiyaç yüzdesi yok. Personel, genel doktorlar, orta düzey gözlemciler, TTR yöneticileri, ortopedik teknisyenler, kaynak öğretmenleri, mesleki eğitimciler. Düzey toplum community, ihtiyaç yüzdesi 70, personel, lokal gözlemci, toplum çalışanı. Toplum düzeyinde etkili olarak yapılabilen ve yapılamayan şeylerin analizini yapmaya fırsat vermez. Yukarıdan kurulan servisler toplum düzeyindeki ihtiyaçları karşılamayacaktır fakat toplumun ihtiyaçları konusunda ön yargıyla çalışacaktır. Ayrıca ulusal düzeyde sağlanan hizmetler tutumsuzdur. Daha az eğitimli birisi tarafından yapılabilen basit işlerin sıklıkla iyi eğitimli kişiler tarafından ulusal kurumlarda yapıldığını görmek kolaydır. Ulusal kurumlarda personele toplum düzeyinde yapılabilecek işler kolaylıkla yüklenebilir. Bunun yerine personelin öğretme, gözlem, komplike rehabilitasyon problemi olanlar için servis sağlama gibi işleri yapması gerekir. Tablo 1, personelin nasıl dağılım gösterdiğini ve rehabilitasyon ihtiyaçlarının ne olduğunu göstermektedir. Toplum temelli servisler, toplum düzeyi servislerle aynı değildir. Toplum temelli yaklaşım, ülkenin yönetim yapılarının her düzeyinde mevcut olan kapsamlı multisektöriyel servisleri düşünür. Mahalli, taşra ve ulusal düzeyi kapsayan tam bir servis sistemine ihtiyaç duyulur. Önemli olan, toplumun ihtiyaçlarına cevap vermede yüksek düzeyli servisleri geliştirmektir. Eğer bu gibi servisler zaten varsa, bunların yeniden oryante edilmesine ihtiyaç olabilir. Profesyonellerin rolü. Daha önce belirtildiği gibi, profesyonellere servisin her düzeyinde ihtiyaç duyulur. Mahalli düzeyde TTR programını yöneterek tüm servislerle ilişkiyi sağlayacak gözlem, rehberlik konusunda eğitimli bir TTR müdürü veya orta düzey bir gözlemciye ihtiyaç vardır. Taşra ve ulusal düzey profesyonelleri, mahalli, taşra ve ulusal düzey personelinin gözlem eğitiminin yanı sıra kompleks rehabilitasyon hizmetlerinin dağıtımında sorumlu olacaklardır. Uygun tedavi hizmetlerini sağlamak için yeterli rehabilitasyon profesyonelini sağlamak kesinlikle gereklidir. Toplumun sorumluluğu. TTR programında toplumun planlama, uygulama ve değerlendirme işinde sorumlu olduğu açık bir prensiptir. Toplum bir komite kurmaya ihtiyaç duyar, yönetim grubu. Ayrıca toplumun bunun için personel ve finans sağlaması gerekir. Dünya Sağlık Örgütü, gelişim projesi için ayrılan personel vasıtası sistemiyle eleştirilir. Ulusların kendi programlarını geliştirmesi gerektiğini ve planlanmış yapılar ve iyi adapte edilmiş servis dağıtım üzerinde rehberlik yapmak ve teknoloji transferine ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Bu nedenle Dünya Sağlık Örgütü'nün rehabilitasyon üniti 3 aydan daha uzun bir süre için normal olarak konsültan servisleri sağlayamaz.